Ayrım 33.
Sayfa 413. Benim bu yol kavşağında böyle yapayalnız oyalandığımı görenler, amaçsız, yersiz yursuz olduğumu elbet anlayarak ne yaptığımı, kim olduğumu merak edebilirler. Soru sorabilirler bana. Vereceğim karşılıkların akla uzak gelip kuşku uyandıracağı da ortada. Şu anda beni insanlara bağlayan hiçbir bağ yok. Beni insan kardeşlerimin arasına çeken ne bir umut ne bir ses var. Beni gören hiç kimse iyi şeyler düşünüp hayır duası edemez. Hepimizin anası olan doğadan başka kimsem yok. Onun göğsüne sığınıp huzur arayacağım. Dosdoğru fundalıkların arasına daldım. Önümde uzanan derin bir hendekten gitmeye başladım. Kıvrımları boyunca yürüyerek ilerledim. Göze çarpmayan yosunlu bir kaya bularak dibine oturdum. Çevremde hendeğin yüksek yamaçları, başımın üzerinde kayanın kalkanı, onun üstünde de gökyüzü vardı. Bu ücra köşede bile bir süre heyecan çektim. Buralarda belki yaban boğaları geziniyordur ya da bir avcı beni görür diye korkuyordum. Issız fundalıkların üzerinden bir rüzgar esse, boğa saldırıyor diye ödüm koparak irkiliyordum. Gece kuşlarının ıslıklarını insan sesi sanıyordum. Gece iyice bastırmaya başlayınca ortalığa derin bir sessizlik indi, korkularımın yersiz olduğunu anlayarak yatıştım. Şimdiye dek pek düşünmemiştim. Çevremi gözetleyip dinlemek, duyduğum korkular bana yetmişti. Şimdi kafam da çalışmaya başladı. Ne yapacaktım? Nerelere gidecektim? Ne dayanılmaz bir soru. Hiçbir şey yapamayacağım, hiçbir yere gidemeyeceğim öyle ortadaydı ki. İnsanların oturduğu bir yere ulaşabilmem için bile şu bitkin, titrek bacaklarımla uzun yollar aşmam gerekiyordu. Bir çatı altı bulabilmem ancak tanımadığım insanların acımasına bağlıydı. Derdimi dinletebilmek, ihtiyaçlarımdan tekini olsun giderebilmek için yalvaracak, dilenecektim. Birçok kapılarda yüzüme kapanacaktı. Fundalara dokundum. Yaz güneşinden hala sıcacık kupkuruydular. Gökyüzüne baktım, lekesiz. Hendeğin tam kenarından içeri iyi yürekli bir yıldız gözünü dikmişti. Biraz sonra çiğ düşmeye başladı, yumuşacık. Bir nefes rüzgar bile yoktu. Doğa iyi, geniş yürekli geldi bana. Yersiz, yurtsuz, kimsesiz olmama karşın beni seviyormuş gibi geldi. İnsanoğlundan ancak kuşku, aşağılama, zulüm beklediğim için ben de Doğa Ana'ya bir çocuk gibi sokuldum. Hiç olmazsa bu gece onun hem yavrusu hem de konuğu olurdum. Anam beni para pul istemeden ağırlardı elbet. Elimde bir kabuk ekmeğim kalmıştı. Fundalar arasında kara kehribarlardan boncuklar gibi ışıldayan olgun dağ mersinleri gözüme ilişti, bir avuç topladım. Ekmeğime katık edip yedim. Bu sade yiyecek içimi kazıyan açlığı bütün bütün gidermediyse de biraz bastırdı. Yemeğimin sonunda akşam duamı ettim, sonra yatağımı seçtim. Fundalıklar pek yüksek, pek sıktı. Yatıp uzanınca ayaklarım dalların arasına gömüldü. Yapraklar gece havasına sızması için pek az yer bırakıyordu. Şalımı ikiye katladım, yorgan diye üzerimi örttüm. Alçak, düzgün, yosunlu bir tümsek bana yastık oldu. Şimdilik rahattım. Üşümüyordum da. Güzel bir dinlenme olabilirdi bu. Yazık ki içimin acısı uykumu dağıtıyordu. Yüreğim kanayan yaralarından, kopan bağlarından yanıp yakılmaktaydı. Efendim için titriyor, onun başına gelebilecek felaketler için ağlıyordu. Ona karşı derin, sızılı bir sevgi, dinmez bir özlemle dopdoluydu. Kanadı kırık kuşlar gibi çaresiz, sevdiği adama doğru uçabilmek için çırpınıp duruyordu. Bu duygu düşünce işkencesinden bitkin düşmüş, dizlerimin üzerine doğruldum. Gece iyiden iyiye bastırmış, yıldızlar parıl parıldı. Durgun, açık bir gece. Korkunun yoldaşlığına yer vermeyecek kadar dingin bir gece. Tanrı'nın her yerde var olduğunu biliriz ama onun varlığını en çok yapıtlarını gözlerimizin önünde bütün görkemiyle gördüğümüz zaman duyarız. Gecelerin bulutsuz göklerinde, onun yarattığı dünyaların sessiz sedasız dönüp savrulduklarını seyrettikçe Tanrı'nın sonsuzluğunu, sonsuz kudretini, her yerde varoluşunu en açık olarak anlarız. Efendim için dua etmek üzere dizlerimin üzerinde doğrulmuştum. Gözyaşlarıyla sislenen bakışlarımı göğe çevirince yüce saman yolunu gördüm. Boşluktaki bu yumuşak ışık serpintilerinin aslında savrulup duran sayısız evrenler olduğunu düşününce Tanrı'nın gücünü, görkemini ta içimde duydum. Onun kendi yarattığını mutlaka kurtaracağına ilişkin bir güven geldi içime. Onun tek bir ruha bile zarar getirmeyeceğine inandım. Bu kez bir şükran duası okumaya başladım. Can veren güç aynı zamanda kurtarıcı güçtü. Bay Rochester için tehlike yoktu. Madem Tanrı yaratmıştı onu, yarattığı gibi koruyacaktı elbet. Gene Doğa Ana'nın göğsüne sokuldum. Çok geçmeden uykuya dalarak acımı unuttum. Ertesi sabah açlık gelip dikildi karşıma. Soğuk, çıplak. Küçük kuşlar uyanıp yuvalarından uçtuktan çok sonra, günün en tatlı saatinde arılar funda balı toplamaya çıktıktan çok sonra, uzun sabah gölgelerinin bücürleştiği, güneşin yeri göğü doldurduğu bir saatte yerimden kalktım, dört bir yanıma baktım. Ne durgun, sıcak, kusursuz bir gün. Uçsuz bozkırlar nasıl da altın renkli bir çölü andırıyor. Dört bir yan güneş içinde. Hep bu güneşin altında, güneşin ışığıyla beslenerek yaşayabilsem. Toprağın üzerinde bir kertenkelenin kaydığını gördüm. Dağ mersinleri arasında çalışıp duran bir arı gördüm. O anda bir kertenkele, bir arı olmayı istedim ki şu bozkırın bağrında kendime yiyecek ve yuva bulabileyim. Buralarda daha fazla barınamazdım. Yosun yastıklı yatağıma baktım bir an. Gelecekten o kadar hiç umudum yoktu ki. Keşke dün gece uyurken Tanrım benden canımı isteseydi diye düşündüm. Ölüm sayesinde kaderle savaşmaktan kurtulan şu yorgun kalıp şuracıkta sessizce eriyerek dingin toprakları karıştaydı. Gel gör ki içimde hala can vardı. Bütün istekleri, güçlükleri, sorumluluklarıyla çaresiz bu yükü çekecek, ihtiyaçlarımızı giderecek, güçlüklere katlanıp sorumluluklarımızı yerine getirecektik. Yola düzüldüm. Whitcross kavşağını gene bulunca iyice kızgınlaşmış olan güneşe arkamı vererek bir yola saptım. Kendime mantıklı bir yön seçecek kadar ne iradem ne de aklım kalmıştı. Uzun zaman yol yürüdüm. Sonunda yorgunluktan yıkılacak durumlara gelerek bir taşın üzerine oturdum. Hem iç hem de dış gücümü tüketen bitkinliğe yenilerek boyun eğmek üzereydim ki bir çan sesi duydum. Kilise çanları çalıyordu. Sesin geldiği yöne döndüm. Değişim ve görünümlerine handidir dikkat edememiş olduğum şiirsel görünümlü tepelerin arasında bir köyle bir çan kulesi gördüm. Sağıma düşen vadi boydan boya otlaklarla, mısır tarlalarıyla, ağaçlıklarla kaplıydı. Olgunlaşan mısırların, koygun koruların, açık güneşli kırların çeşit çeşit yeşilleri arasında da ışıltılı bir çay zikzaklar çizerek akmaktaydı. Yolun ilerisinde tekerlek gıcırtıları duyup başımı çevirdim. Ağır yüklü bir öküz arabasının bin zahmetle yokuş yukarı tırmanmakta olduğunu gördüm. Onun az ötesinde de birkaç sığırla çobanları vardı. İnsanların yaşayıp çalıştığı yerlere yaklaşmıştım. Canımı dişime katıp yoluma gitmeliydim. Ben de bütün insanlar gibi alın teri dökerek, zahmet çekerek yaşamaya çalışmalıydım. Öğleden sonra saat 2 sularında köye vardım. Köyün tek sokağının ucunda küçük bir dükkan, dükkanın penceresinde de birkaç somun ekmek vardı. İçim kaldı bu ekmeklerde. Biraz ekmek yersem belki dirilirim diye düşünüyordum. Yoksa yoluma gitmekte çok güçlük çekecektim. İnsan içine karışır karışmaz biraz güç bulup canlanmak isteğimde depreşmişti. Bir köy yolunun ağzında açlıktan bayılıp kalmanın utandırıcı bir şey olacağını düşünüyordum. Şu somunlardan birini almak için dükkancıya para yerine verebileceğim hiçbir şey yok muydu? Düşündüm. Boynumda küçük ipekli bir mendil vardı. Eldivenlerim vardı. Beş parasız, aç, perişan kişiler nasıl davranırlardı acaba? Mendilimle eldivenlerimi sunsam dükkandakiler alır mıydı? Almazlardı herhalde ama bir denemekten başka yolum yoktu ki. Dükkana girdim, bir kadın vardı içeride. Düzgün giyimli, efendi kılıklı bir hanım geldiğini görünce nazik bir tavırla ilerledi, ne buyurduğumu sordu. İçimi bir utançtır bastı, dilim bir türlü dönüp de hazırladığım lafları söyleyemiyordu. O yarı eski eldivenleri, buruşuk mendili önermek cesaretini bulamadım. Hem zaten böyle bir şey gülünç kaçacakmış gibi geliyordu şimdi. Biraz yorulduğumu söyleyerek yalnız oturmak için izin istedim. Müşteri olmadığımı anlayınca düş kırıklığına uğrayan kadın soğuk soğuk beni buyur edip yer gösterdi. Kendimi oraya bırakıverdim. İçimden fena halde ağlamak geliyordu ama böyle bir gösterinin ne tuhaf kaçacağını bildiğim için kendimi tuttum. Sonra kadına köyde terzi ya da dikişçi kadın var mı diye sordum. Var, 2-3 tane. Onlar da köylüye yetip artıyor. Düşündüm. Son kerteye gelmiştim artık. Yoklukla yüz yüzeydim. Elimde ne param, ne bir olanağım, ne de elimden tutacak bir dost vardı. Bir şeyler yapmam şarttı ama ne? Bir yere başvurmam gerekiyordu ama nereye? Bu dolaylarda hizmetçi arayan var mı diye sordum. Yok, sanmıyorum dedi. Bu dolayların başlıca geçim yolu nedir? Köylünün çoğu ne yapar? Kimi rençperdir, kimi Bay Oliver'ın iğne fabrikasında ya da dökümhanede çalışırlar. Bay Oliver kadın işçi çalıştırır mı? Yok, erkek işidir bu. Ya kadınlar ne iş yapar? Bilmem. Şunu bunu yaparlar işte. Karınca kararınca geçinip gitmek gerek. Kadın benim sorularımdan sıkılmış gibiydi. Öyle ya, onun kafasını şişirmeye ne hakkım vardı? Bu arada birkaç köylü geldi içeri. Oturduğum sandalyeye gerek baş göstermişti. Dışarı çıktım. Sağımdaki solumdaki bütün evlere bakarak köy sokağı boyunca yürüdüm. Bu kapılardan herhangi birini çalmak için hiçbir özür düşünemiyor, yürek de bulamıyordum. Belki bir saatten fazla köyün içinde, çevresinde dolandım durdum. İyice yorgun, açlıktan perişan durumda bir kır yoluna saptım, bir çitin dibine oturdum. Birkaç dakika sonra gene ayağa kalkmış yürümeye başlamıştım. Bir çıkar yol, bir imdat arıyordum. Bir kır yolunun yukarısında cici bir evciğiz duruyordu. Önünde de bakımlı pırıl pırıl bir çiçek bahçesi. Orada durdum. Bu beyaz boyalı kapıya gidip ışıl ışıl parlayan tokmağı çalmaya ne hakkım vardı? Bu evde oturanlar benimle niçin ilgilensindi? Gene de yürüdüm, kapıya vurdum. Uysal bakışlı, tertemiz giyimli bir genç kadını açtı. İçimdeki umutsuzluğun, vücudumdaki bitkinin etkisiyle sönükleşip titreyen bir fısıltıyla sordum. Hizmetçiye ihtiyacınız var mı? Kadın, yok, hizmetçi kullanmıyoruz dedi. Bana söyleyebilir misiniz, acaba nerede iş bulabilirim diye sordum. Bu yerin yabancısıyım. Hiçbir bildiğim yok. İş istiyorum. Ne olursa olsun. Beni kollamak, bana iş bulmak onun boynunun borcu değildi. Hem zaten benim varlığım, sözlerimi, isteğimi kuşkuyla karşılayacağı da su götürmezdi. Nitekim kadın başını iki yana sallayarak, kusura bakmayın, hiç bilgim yok dedi, beyaz kapıyı kapadı. Evet. Yavaşça, nazikçe kapadı ama ne de olsa kapadı ya. Bir an daha beklese bir dilim ekmek dilenecektim sanırım çünkü artık o durumlara düşmüştüm. Evlere doğru yaklaşıyor, dönüp uzaklaşıyor, sonra gene geri geliyordum. Herhangi bir yakınlık beklemeye hakkım olmadığını düşünerek her seferinde kaçıyordum. Ben böyle yolunu şaşırmış aç bir köpek gibi gezinirken saatler ilerlemişti. Bir tarladan geçince karşımda kilisenin çan kulesini gördüm. Adımlarını sıklaştırarak oraya doğru ilerledim. Mezarlığın yanında bir bahçe ortasında küçük sağlam bir ev duruyordu. Burası besbelli papaz eviydi. Hiç tanıdıkları olmayan yabancı bir yere gelen kimseler kimiliğin iş, yardım istemek için o yerin papazına başvururlar. Kendi başlarının çaresine bakmak isteyen kimselere hiç olmazsa öğütle yardım etmek papazların görevidir. Bu eve başvurmaya hakkım varmış gibi geldi bana. Yüreğimi pekiştirdim, gücümün son kalıntılarını da derleyerek yoluma yürüdüm. Papaz evine vardım, mutfak kapısını çaldım, yaşlı bir kadını açtı. Burasının papaz evi olup olmadığını sordum. Evet dedi. Papaz efendi evde mi? Hayır. Yakında gelir mi? Yok, başka yere gitti. Uzağa mı? Pek değil. 4-5 kilometrelik bir yer. Babası birden ölmüş de çağırttılar. Bataklık bitiminde şimdi. 2 hafta falan kalır sanırım. Hanımı var mı? Yok. Bir ben varım evde. Ben de kahyayım. Ondan yardım istemeye de dilim varmadı nedense. Dilenecek duruma düşmemiştim daha. Ayaklarımı sürüyerek uzaklaştım. Gene mendili çözdüm boynumdan. Dükkandaki o ekmekler gözümde tüttü gene. Ah, bir tek kabuk olsa. Şu açlığın tırmalayışını bastıracak bir lokma olsa. İş güdümle gene köye doğru döndüm yüzümü. Dükkana vardım, içeriye daldım. Dükkancı kadından başkaları da vardı ama dişimi tırnağıma takarak şu mendile karşılık bir ekmek verir misiniz diye sordum. Kadın beni görünür bir kuşkuyla süzdü. Yok, öyle alışveriş yapmak adetim değildir dedi. Kendimden geçmiş durumda yarım ekmek istedim. Kadın gene olmaz dedi. Bu mendili nerede bulduğunuzu ben ne bileyim diyordu. Eldivenlerimi alır mısınız? Yo, işime yaramaz ki. Sevgili okurum, bu olaylar üzerinde durmak hoş bir şey değil. Kimileri gerçi eski acıları anmak tatlıdır der ama şu anlattığım şeyleri anımsamak hala içimi kaldırır benim. Bedensel yorgunlukla karışan o ruhsal çöküntünün anısı öyle acıdır ki hiçbir zaman isteyerek anamam. Beni geri çevirenlerin hiçbirini kınamıyordum. Bunun olağan, kaçınılmaz bir durum olduğunu düşünüyordum. Düpedüz bir dilenci bile çoğu zaman kuşkuyla karşılanır. Hele düzgün giyimli, hanım kılıklı bir dilencinin kuşkuyla karşılanması pek doğaldır. Evet, gerçi ben iş dileniyordum ama o ücra yerde iş aramak akıl harcı mıydı? Bana iş bulmak da kimin boynunun borcuydu? Beni ömürlerinde ilk gören, bana ilişkin bilgileri olmayan yabancıların hiç değil. Mendilime karşılık bana ekmek vermeye yanaşmayan kadına gelince o da haklıydı. Çünkü önerimi kuşkulu ya da bu alışverişi kârsız bulmuş olsa gerekti. Artık bu konuyu kısa keseyim çünkü usandım. Karanlık basmadan az önce bir çiftliğin önünden geçiyordum. Açık kapıda çiftçi oturmuş peynir ekmek yiyordu. Durdum. Ne olur bana bir parça ekmek verir misiniz? Karnım çok aç da dedim. Adam bana şaşkınlıkla bir baktı. Sonra hiç karşılık vermeden kalın bir dilim ekmek kesti, bana uzattı. Beni dilenci değil de Karaköy ekmeğine imrenen züppe bir hanımefendi sanmış olsa gerekti. Köşeyi döner dönmez oturdum, ekmeği yedim. Beni bir köy evine alacaklarından umudum olmadığı için biraz önce söylediğim koruda konakladım. Çok sefil bir gece geçirdim. Hiç rahat edemedim. Yerler nemli, hava serindi. Hem sonra kaç kereler yakınımdan gelip geçenler oldu. Durup durup yer değiştirmek zorunda kaldım. Kendimi güvenlikte bulmadığım için huzura kavuşamadım. Sabaha karşı yağmur da başladı. O gün yalnız bir kez yiyecek yüzü gördüm İdem. Bir köy evinin avlusunda bir kız çocuğu soğuk bir tas çorbayı domuzun yemek yalağına dökmek üzereydi. Bana versene onu dedim. Kız gözlerini bana dikerek anne diye bağırdı. Burada bir kadın var çorbayı istiyor. İçeriden bir ses dilenci olsa gerek veriver kızım diye yükseldi. Domuz çorbayı pek sevmiyor nasıl olsa. Kız donup kalıplaşmış olan çorbayı avcuma boşalttı. Ben de bunu yalayıp yuttum. Karanlık iyice bastırırken bir saate aşkın bir zamandır tutmuş olduğum bir binek yolunun orta yerinde durdum. Gücüm bütün bütün kesilmek üzere dedim kendi kendime. Yoluma pek uzun devam edemeyeceğimi sanıyorum. Bu gece gene yollarda mı kalacağım hem de yağmur altında. Başımı soğuk ıslak taşlarımı dayayacağım. Korkarım başka çıkar yolum yok. Öyle ya evine kim alır beni? Ama çok korkunç olacak. Açlık, yorgunluk, soğuk bir yandan. Yağan yağmur içimdeki ıssızlık, umutsuzluk bir yandan. Zaten büyük bir olasılıkla sabaha sağ çıkmam ben. Neden boyun eğmiyorum ölüm düşüncesine? Bu boşuna ömrü sürüklemek için neden çırpınıyorum? Çünkü sevdiğim adamın yaşadığına inanıyorum da ondan. Sonra açlıktan soğuktan ölmek öyle bir son ki insan ruhu buna kuzu kuzu razı olamıyor. Ulu Tanrım biraz daha ayakta tut beni. Yol göster bana. Donuk camlaşmış gözlerim çevrenin yağmurla sislenip puslanmış görüntüsü üzerinde gezindi. Köyden adam akıllı uzaklaşmış olduğumu gördüm. Evler hatta köyün çevresindeki ekili tarlalar görünmez olmuştu. Ben de gene bozkıra yaklaşmıştım. Şimdi o koygun tepelerle benim aramda yalnızca bozkırlar kadar bakımsız çorak birkaç tarla uzanıyordu. İnan olsun bir köy sokağında bir araba yolunda ölmektense bozkırlarda öleyim bence yeğdir diye düşündüm. Vücudum tahta bir tabut içinde bir bakımsız mezarda çürüyeceğine kargalara şahinlere yem olsun varsın. Böylece yokuş yukarı bayırı tırmandım. Şimdi artık iş güvenlikte olmasam bile gözden gizli kalabileceğim bir hendek içi bulmaya kalmıştı. Ne var ki burada her yer dümdüz görünüyor, yalnızca yer yer renkler değişiyordu. Bataklık kısımların yosunlu, sazlı yerleri yeşil, diğer yerleri kapkara görünüyordu. Karanlık iyice bastırmıştı ama bunları gene de daha çok bir gölge ışık oyunu olarak seçebiliyordum. Gözlerim hala bozkırın o yabanıl görünümünde dolaşırken bataklıkların gerisinde çok uzakta bir yerde birden bir ışık yandı. Hemen bir deli ışık bu diye düşündüm. Işığın çok geçmeden sönmesini bekledim ama ışık hiç kımıldamadan parlamaktaydı. Ne yaklaşıyor ne uzaklaşıyordu. İçimden acaba yeni başlayan bir orman yangını mı diyordum. Acaba çevreye yayılacak mı diye baktım. Hayır, küçülmediği gibi büyümüyordu da. Belki bir ev ışığıdır diye tahmin yürüttüm. Öyle bile olsa dünyada yetişemem ki pek uzaklarda. Zaten ona bakarsan şuracıkta bile olsa ne işime yarar ki? Erişebilsem de nasıl olsa kapıyı yüzüme kapayacaklardır. Böylece durduğum yere çöktüm, yüzümü toprağa gömdüm. Kımıldamadan durdum bir süre. Gece rüzgarı bayırdan doğru esip üzerimden geçti, inildeyerek daha uzaklarda can verdi. Yağmur sıklaşmış, beni yeni baştan sırsıklam etmişti. Uyuşup ölümün tatlı uyuşukluğuna kavuşabilsem aldırmayacaktım. Ne yapayım ki vücudumda can taşıdığım sürece yağmurun iliklerime işlediğini duyuyordum. Çok geçmeden yerimden kalktım. Işık hala yerli yerinde, yağmurun arasında parlıyordu. Yeniden yürümek için kendimi zorladım, bitkin gövdemi bu ışığa doğru sürmeye başladım. Tepenin üzerinden çaprazlama ilerledim, geniş bir bataklıktan geçtim. Burası kışın hiç geçilmezdi herhalde. Şimdi yazın en sıcak günlerinde bile vıcık vıcıktı, için içinde kaynıyordu. İki kez düştüm. Her seferinde ayağa kalktım, kendimi toplamaya çalıştım. Bu ışık son umudumdu. Ne yapıp yapıp ulaşacaktım ona. Bataklığı geçince bozkırın üzerinde bir beyaz çizgi görüp ilerledim. Bir yoldu bu. Dosdoğru ışığa gidiyordu. Şimdi ışığın bir küme ağaç arasındaki tepe gibi bir yerden vurduğunu görüyordum. Karanlıkta seçebildiğim kadar bu ağaçlar çamdı. Daha yaklaştıkça yıldızım görünmez oldu. Aramıza bir şey girmişti. Önümde beliren karanlık kümeyi yoklamak üzere elimi uzattım. Alçak bir duvarın sert taşlarına dokundum. Duvarın üzerinde dikenli bir çit vardı. El yordamıyla ilerledim. Önümde beyazımtırak bir şey belirdi. Bir çit kapısıydı bu. Dokununca açıldı. İki yanında da birer öbek taflan yükseliyordu. İçeri girip taflanlardan geçince bir ev karaltısı ortaya çıktı. Kapkara, alçak, eni konu uzun bir yapıydı bu. Yalnız bana yol göstermiş olan ışık görünürlerde yoktu. Her yer karanlık. Evdekiler yatmışlar mıydı acaba? Öyle olsa gerek diye düşündüm. İçimi bir tasa aldı. Kapıyı arayarak bir köşeyi döner dönmez o dost ışık gene göründü. Yerden ancak yarım metre yükseklikteki minicik kafesli bir pencereden dışarı vuruyordu. Duvarı iyice sarmış olan sarmaşıkların yaprakları da bu pencereyi büsbütün küçültür gibiydi. Onun için bu daracık gölgeli yere perde asmak gereksiz görülmüştü. Eğilip de sarmaşık dallarını araladığım zaman içerisini açıkça görebildim. Yerleri gıcır gıcır ovulmuş tertemiz bir odaydı burası. Ceviz bir konsolun üzerine sıra sıra dizilmiş çinko tabaklar ocakta gürül gürül yanan ateşin parıltısını yansıtıyordu. Bir saat, beyaz bir çam masa, sandalyeler vardı. Bana yol göstermiş olan şamdan masanın üzerindeydi. Bunun ışığında da biraz kaba saba görünmesine karşın bütün oda gibi tertemiz olan yaşlı bir kadın yün örmekteydi. Bütün bunlara şöyle bir baktım, dikkate değer şeyler değildi. Ocak başında ateşin yaydığı gül renkli huzur, sıcaklık içinde oturmakta olan kişiler daha çok ilgimi çekti. Bunlar iki genç, zarif hanımdı. Hanımefendi oldukları her bakımdan belli oluyordu. Biri alçak bir sallanır koltuğa, öbürü de daha bile alçak bir iskemleye oturmuştu. İkisi de tepeden tırnağa yaz kılığına bürünmüşlerdi. Giyimlerinin kara rengi de boyunlarıyla yüzlerinin parlak sarışınlığını göz alan bir biçimde ortaya vuruyordu. Tazı cinsi kocaman, yaşlı bir köpek o cüsseli başını kızlardan birinin dizine yaslamıştı. Öbür kızın kucağı ise siyah bir kediye şilte olmuştu. Bu kibar hanımlar bu gösterişsiz mutfağa hiç yaraşmıyorlardı doğrusu. Masa başında oturan yaşlı kadının kızları olamazlardı. Çünkü kadın köylüye benziyordu. Kızlarsa tepeden tırnağa incelik, kibarlık, görgü yansıtıyorlardı. Ömrümde onlarınkine benzer bir yüz hiç görmemiştim. Gene de baktıkça bu yüzlerin her çizgisini iyice tanıyormuşum gibi geliyordu bana. Güzel olduklarını söyleyemem. Biraz aşırı sarı benizliydiler, ciddiydilerdi. Ellerindeki kitaplara eğilmiş yüzleri sert denilebilecek kadar düşünceliydi. Aralarındaki sehpanın üzerinde bir ikinci şamdan iki tane de kocaman kitap duruyordu. Kızlar sık sık ciltlere başvuruyor, besbelli ellerindeki küçük kitaplarla karşılaştırıyorlardı. Çeviri yaparken sözlüğe danışan kimseler gibi. Bu görüntü pek sessizdi. İçindeki insanlar birer gölge, odada bir tabloydu sanırdınız. Öylesine çıt çıkmıyordu ki ocakta düşen korların hışırtısını, saatin tıkırtısını duyuyordum. Hatta yaşlı kadının tığlarının şıkırtısı bile kulağıma gelir gibiydi. Onun için sonunda bu tuhaf sessizliği bozan bir ses yükselince açıkça duydum. Kitap okuyan hanımlardan biri, ''Dinle bak Diana'' diyordu. Franz'la ihtiyar Daniel geceleyin bir aradalar. Franz gördüğü korkulu bir düşü anlatıyor. ''Dinle.'' Genç kız alçak sesle bir şeyler okudu. Bunun tek sözcüğünü anlayamadım çünkü bilmediğim bir dildeydi. Fransızca ya da Latince değildi ama eski Yunanca mı yoksa Almanca mı olduğunu da kestiremedim. Kız okuyup bitirince güçlü bir anlatım dedi. Bayıldım. Dinlemek için başını kaldırmış olan öbür kız da okunan parçanın bir satırını gözleri ateşe dikili olarak yineledi. Daha sonradan bu dili öğrenip kitabı okudum. Onun için o satırı şimdi buraya alacağım. Yalnız ilk duyduğum zaman benim için hiçbir anlamı olmayan metalik birkaç sesten başka bir şey değildi. Genç kız, Datrat hervor einer, anzusehen vidis terhen naht, yıldızlı geceyi seyretmek için biri ortaya çıktı, diye mırıldandıktan sonra, güzel, çok güzel dedi. O çukura batık, koygun gözleri parıl parıl yanıyordu. İnsan karşısında gölgeler için heybetli bir melaike görmüş gibi oluyor. Bu tek satır 100 sayfalık safsataya bedel.